Ayrım 11. İkinci Adam 1938-1950. İkinci cilt. Şevket Süreyya Aydemir, sayfa 153. İnönü gemisini kurtarıyor. Böylece savaş 1940 yılında bir Avrupa Savaşı genişliğini aldı. Bu savaş sonu hakkında tahminler yapmaya yarayacak unsurları henüz vermemekle beraber başlayan savaşın kolay kolay bitmeyeceği ve ileride çok ciddi ihtilatlara meydan vereceği hakkında yeterli belirtiler vardı. Bu ihtilatların en önemlisi elbette ki Amerika'nın da savaşa katılmasıydı. Alman denizaltılarının Atlas Okyanusu'nu tehlikeli bölge haline getirerek Amerikan ticaretinde sekteye uğratması gelecek hakkında Amerika'yı düşündürüyordu. Sonra Alman-Sovyet dostluğu nereye kadar gidecekti? Bu da ikinci büyük istifhamdı. Kaldı ki Türkiye'de bazı nazik problemler içinde bocalıyordu. Şimdi olayları takip edelim. O olaylar ki o günleri yaşayan kuşağın hafızasında bile silinmiş, dumanlanmış gibidir. Gerçi Türkiye savaş dışında tutabildiği için bu belki de tabii sayılır ama hikaye önemlidir. Türkiye'nin yakın tarihinde 2. Dünya Savaşı evresi üstüne dikkatle eğinilmesi gereken çok ilgi çekici bir geçit aşamasıdır. Bu evrede Türk devlet gemisinin dümeni hiç şüphe yok ki sözün bütün anlamı ile İnönü'nün elindeydi. Bana öyle gelir ki İsmet İnönü'nün 2. Dünya Savaşı'nda bu dümenin başındaki yol arayıcılık, yön tayin edicilik ve karar vericilik başarısı onun hayat hikayesinin en enteresan faslıdır. Bütün bu devreden Türkiye gemisine sert ve çeşitli yönlerden hepsi de ters esen fırtınalar arasında bir savaş gayasını parçalatmadan selamet kıyısına ulaştırışındaki insanüstü sabır, sükunet ve direniş gücü onun en az Lozan başarısı kadar hatta ondan daha ileri bir değer taşır. 2. Dünya Savaşı'nda hiçbir devlet başkanı İnönü'nün kadar problemlerle dolu ve zaman zaman çözülmez gibi görünen düğümler karşısında kalmamıştır. Yahut böyle çıkmazlar karşısında kalmışsa teşebbüs ve direniş gücünü pek çabuk yitirerek ya şu tarafın ya bu tarafın kucağında yalnız kendisinin değil memleketinin de kaderini sonu belirsiz akıntılara kaptırmıştır. Sonunda hem kendisini hem ülkesini önceden hiç düşünülmeyen ve istenmeyen akıbetlere sürüklemiştir. İkinci Dünya Savaşı'nda öyle anlar olmuştur ki yalnız Türkiye'nin geleceği değil bir aralık hatta bütün savaşın kaderi bile İnönü'nün seçeceği davranışa vereceği karara bağlı kalmıştır. Bu gerçekler 2. Dünya Savaşı içinde Türkiye'nin durumu ve diğer meseleleri gibi Türk aydınlarınca ele alınmamış işlenmemiştir. Hiçbir ülkede aydın kadronun ve hele bu gelişmeler içinde görev ve sorumluluk almış olanların yaşanan bu kadar önemli yıllar hakkında bu kadar sessiz ve reaksiyonsuz kalışı düşünülemez. Bu arada siyasi tarihlerin derine inmeyen özetlemelerini tabii müstakil inceleme ve araştırmalar olarak ele almıyorum. Ancak değerli tarihçi Profesör Fahir Armaoğlu'nun hacim bakımından küçük de olsa ayrıca broşür halinde de basılan aşağıdaki çalışmasını bilhassa kronolojik açıklık ve doğruluk değeri yönünden burada işaret etmeliyim. 2. Cihan Harbi'ne Türkiye 43. sayfa Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Cilt 13 1958 sayı 2. Bu savaş yıllarında kabinede bulunmamakla beraber eski Dışişleri Vekili Tevfik Rüştü Aras'ın gerek savaş öncesi gerek savaş yılları için 3 ciltlik bir kitap hazırlamakta olduğunu savaş içinde kendisinden birkaç defa dinlemiş ve bunları merakla beklemişimdir. Bu ciltler şu özel isimleri taşıyacaklardı. Sulh için, savaşa doğru, işte bu savaştır. Bunların tamamlanıp yayınlanamamış olması siyasi edebiyatımız için bir eksiklik olmuştur. İkinci Dünya Savaşı içinde zaman zaman savaşın genel gidişinin Türkiye'nin ve İsmet İnönü'nün karar ve davranışlarına bağlı kaldığı yolunda az evvel kaydettiğimiz görüşte mübalağa olmasa gerektir. Mesela Türkiye'nin Almanya safında savaşa girişi Almanları hızla Süveyş'e ve Basra Körfezi'ne indirir ve Alman-Japon İltisakını sağlayabilirdi. Yahut da Hitler ile Stalin'in müttefik oldukları devrede Türkiye mihver cephesinde yer alsaydı o zaman Hitler'in Stalin'e yaptığı teklifler belki de yürürdü. Ve bu iki devlet Batı Asya'da, Japonya, Doğu Asya'da başka türlü vaziyetler yaratabilirlerdi. Yahut da mesela Stalin'in Yalta'da müttefiklerine teklif ettiği gibi İsmet İnönü omuzlarından yakalanıp savaşa itilecek bir kukla adam olsaydı galiba bu işbirliğinin sonu Türkiye'nin Sovyetleşmesiyle biterdi. Almanya'ya karşı Balkanlardan bir cephe açılması teşebbüsleri ve bunun bütün şansının Türkiye'nin tutumuna bağlı bulunduğu yolunda Churchill'in beyanlarını da burada hatırlatmalıyız. Bu konuda şunu da katabiliriz. Bir defasında Churchill'in İngiliz Genelkurmayına verdiği emir yürüseydi de Mayıs 1942'de İngiliz savaş gemilerinin Çanakkale ve Karadeniz boğazlarından İngiliz hava filolarının Türkiye hava üslerinden harekete geçmeleri planı uygulansaydı Almanya elbette ki daha kolay çökertilirdi. Ama İstanbul, İzmir ve Ankara'nın yerlerinde ancak bir yığın harabeler kalırdı. Nihayet müttefiklerin Hitler-Stalin ittifakı devresinde Türkiye üstlerinden hava filoları uçurarak Bakü petrollerini ve Batum rafinerilerini bombardıman etme isteklerini İsmet Paşa uysaydı savaşın seyri gene başka türlü gelişebilirdi. Ama Türkiye'nin sonu da başka türlü olurdu ve bugün Ankara'da biz belki de bu dili konuşamazdık. Hülasa savaş devresinde bir süre Hitler'in, sonra da Churchill'in müttefiki olan Stalin bir taraftan, Churchill İngiltere'si ve sonra Roosevelt ve Amerika diğer taraftan İnönü'nün ve Türkiye'nin başında öyle zıt rüzgarlar estediler ki İnönü bunların arasında sükunet ve direnişini bir an kaybetseydi, şimdi içinde yaşadığımız Türkiye sanıyorum ki bugünkü Türkiye olmazdı. Bu arada İnönü'nün Saracoğlu gibi belki biraz ağır fakat sabırlı, zeki, uzak görüş sahibi, Numan Menemencioğlu gibi belki bazı halleriyle hafif fakat yabancılarla diplomatik temaslarında şahsiyet sahibi yardımcılar bulması onun şansı olmuştur. Bu sebeple İnönü'nün ve Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki tutumu ve davranışı gerçekten de ilgi çekici incelemeler konusu teşkil edebilir. Ama biz bu kitabın hacmine sadık kalarak ve onunla orantılı olarak burada olayların gelişmesini ve taşıdıkları manayı ancak ana hatlarıyla özetlemeye çalışacağız. Avrupa Savaşı'ndan Dünya Savaşı'na. Avrupa Savaşı'nda 1940 yılının sonu yeni gelişmeler kaydetti. 28 Ekim 1940'ta İtalya Yunanistan'a saldırdı. Bu hareket Balkanlar'da yeni gelişmelere yol açtı. Olay evvela Türkiye'yi ilgilendiriyordu. Çünkü biz daha önce kaydettiğimiz ve daha sonra da değineceğimiz gibi müttefiklerimizin Yunanistan'a verdiği garanti dolayısıyla Yunanistan'a böyle bir saldırı olunca artık savaşa girmek zorundaydık. Tabii yine savaşa girmedik. Zaten Mussolini de kendi açısından bu durumu hesaba katmış ve Türk faktörünü şöyle değerlendirmişti. Almanya, Romanya'da nüfuzunu kuvvetlendirdiği ve mihver safına henüz katılmamakla beraber Bulgaristan güçlendiği için Türkiye bu harekete karşı sert bir tepki gösteremez. İşte gene bu sıradaydı ki Almanya'nın Ankara Büyükelçisi von Papen, Türk dış siyasetini yönetenlere Hitler'in Balkanları yeni bir düzene sokmaya karar verdiğini bildirdi. Türkiye gerçi savaşa katılmadı ama İtalya Selanik'e indiği veya Bulgaristan Yunanistan'a saldırdığı takdirde kendisini de tehdide maruz kalmış sayarak savaşa katılacağını bildirdi. Langer and Gleason, The Undeclared War, P-113, F. Armoğlu'ndan naklen. Bu ihtarın Bulgaristan'ı hareketsizliğe mahkum ettiğine inanılır. Diğer taraftan İtalya'nın Yunanistan'a saldırısı yalnız İngiltere ve Türkiye'yi değil, Hitler'in müttefiki olan Stalin'i de tedirgin eden ilk gelişmelerden biri olsa gerektir. Çünkü İtalya Yunanistan'a saldırırken Hitler Romanya'ya yerleşiyordu ve Bulgaristan Hitler safına geçmişti. Halbuki Sovyetler Balkanları tarihi gelenekler bakımından da Rusya'nın nüfuz ve siyaset sahası yahut Rusya'nın vaat olunmuş toprakları sayıyorlardı. Nitekim Churchill'in hatıralarına göre Sovyetler Balkanları böylece kendi güvenlik sahaları saydıklarını Hitler'e bildirdiler. Onun için bu olayı Sovyet-Alman münasebetlerinde sona doğru bir başlangıç saymak yerinde olur. Nitekim bu olayla beraber Sovyetler'de Türkiye'ye doğru yeniden bir yaklaşma görüldü. Moskova Büyükelçimiz Ekim 1940'ta Molotov'la eskilerine benzemeyen ve daha önceki Sovyet-Türk dostluk devirlerini hatırlatan dostça bir görüşme yaptı. Washington'da ise Sovyetler Birliği, İngiltere ve Türkiye ve hatta imkanı olursa Yunanistan ve Bulgaristan arasında bir blok kurulması ihtimali ve imkanlarından 9 Ekim 1940'ta Türk elçiliği ilgililerine açıkça bahsedildi. Ama Amerika bu teşebbüse savaşa kendisinin de girmesi suretiyle bir yardım vaat edemiyordu. Çünkü Amerika'nın karar saati henüz çalmamıştı. Hülasa durum, boyuna yeni gelişmeler kaydediyordu ve hatta Churchill, Harici Nazırı Eden'e yazdığı 26 Kasım 1940 tarihli mektupta Türkiye'nin ve hatta Yugoslavya'nın mutlaka savaşa girmeleri lüzumunu işaret ederek şöyle diyordu. Türkiye böyle giderse yutulacaktır. O zaman Türkiye'ye yardım etmek bizim için imkansız olacaktır. Ama İnönü içinde şartların saati henüz bir karar an göstermiyordu. O bu şartları başka türlü ve yalnız Türkiye'nin imkanları ve menfaatleri açısından değerlendiriyordu. Hülasa İnönü uzaktan bir parmağın dikkatli bir hareketiyle hatta hükümetine ve meclisine bile danışmadan sonu belirsiz bir savaşa katılacak bir Enver Paşa değildi. Hülasa bu savaş yıllarında İnönü sade yıllara, aylara, haftalara göre değil, hele bir akşamı bulalım, hele bir sabah olsun gibi adeta olayları saati saatine değerlendiren bir dikkatle vakit kazanmak için didinip duruyordu. 1941 yılı yeni inkişaflarla başladı. Bu yıl bir taraftan 22 Haziran'da Almanların Sovyetler Birliği'ne saldırıları ile tarihin en büyük boğazlaşmasına sahne olacak, diğer taraftan Japonların 7 Aralık Pearl Harbor Amerikan deniz üstüne baskınları ve ertesi gün Amerika'nın Japonya'ya savaş ilanı ile tam bir dünya savaşı yaygınlığına varacaktır. Türkiye'ye gelince Türkiye 1941'e en karışık ihtimaller içinde girdi. Bunun en aydınlatıcı belgesi Almanların Romanya ve Bulgaristan üzerindeki baskıların artması üzerine İngiliz Başvekili Churchill'in 31 Ekim 1941'de İnönü'ye yazdığı mektuptur. Bu mektubun metni Hüseyin Cahit Yalçın'ın İkinci Dünya Harbi ve İnönü yazısında verilmiştir. Ulus 5 Temmuz 1950. Asıl metin Churchill'in Büyük İttifak, The Grand Alliance isimli eserinde. Bu mektubunda Churchill İnönü'ye Türk havaalanlarında üstlendirilecek İngiliz uçaklarının bu alanlardan hareket ederek Romanya'daki Ploiești petrol tesislerinin tahribine imkan verilmesini teklif ediyordu. Eğer bu hareket Sovyetleri karşı tedbire sürüklerse İngiliz uçaklarının bu sefer de gene Türkiye'de verilecek üslerden kalkarak Batum petrol rafinerilerini ve Bakü petrol havzasını tahrip edeceğini yazıyordu. Bu arada ayrıca Türkiye'ye askeri yardımlar vaat ediliyordu. Böyle bir teşebbüse razı olması Türkiye'nin kendisini savaş içinde bulması demekti. İnönü'nün diğer teklifler gibi soğukkanlılıkla arka çevirdiği bu macerayı burada kısaca vermeliyiz. Bir petrol hikayesi. Çünkü eğer bu petrol hikayesi düşünüldüğü gibi yürütülebilseydi, Birinci Dünya Savaşı'nda iki Alman gemisinin Karadeniz'de Rus limanlarına saldırıp Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 1, sayfa 218-236, 3. baskı. Bu konuda bu maceraya o zaman bir Alman bahriye subayı olarak katılan Amiral Dönitz'in, Hitler'in büyük amirali, hatıraları çok aydınlatıcıdır. Türkiye'yi Türk hükümetine habersiz savaşı soktukları gibi bu defa da İngiliz ve Fransızlara ait birkaç hava filosu Türkiye üzerinden Bakü petrollerini ve Batum rafinerilerini saldırıp Türkiye Cumhuriyeti'ni Sovyetlerle fiilen savaşa sokacaklardı. Hikayenin esası şuydu. Sovyetler Birliği'nin Polonya'nın taksimi ve Baltık devletlerinin ilhakı yolundaki hareketleri Batılıları düşündürüyordu. Halen Almanya'nın Sovyet petrolüyle beslenmesi ciddi bir konuydu. Bu durum karşısında İngiliz ve Fransız filoları ile Bakü petrollerinin ve Batum'daki rafinerilerinin tahribi işinin müttefikler arasında görüşüldüğü anlaşılmaktadır. Alman Beyaz Kitabı meselesi, ayın tarihi Ağustos 1940. Ama bunun içinde Irak'tan hareket edecek İngiliz ve Suriye'den hareket edecek Fransız uçaklarının Türkiye'nin üzerinden uçmaları lazım geliyordu. Bu da ancak Türkiye'nin muvafakatiyle olabilirdi. Gene öyle anlaşılıyor ki Türkiye bu plana karşı çıkmamakla beraber geçiş için resmi müsaade vermedi. Yani müttefik uçakları Türkiye'nin haberi olmadan Türkiye'nin üzerinden uçmuş olacaklardı. Ancak bu konuda yapılan müzakereler bu planın tatbikinin kolay olmayacağını gösterdiğinden bundan vazgeçildi. Esasen bir de Rusya ile çatışmayı doğru bulmayan İngiltere'de bu plana karşı bir isteklilik göstermemiştir. Profesör Fahri Armaoğlu, İkinci Dünya Harbi'nde Türkiye, Siyasal Bilgiler Fakültesi yayını, N2, 1958. Eğer böyle bir maceraya girişilseydi, hele Fransa'nın da çöküşünden ve İngiltere'nin Kuzey Afrika'da bile Almanlarla savaşmak zorunda kalmasından da anlaşılacağı gibi, Türkiye Sovyetler karşısında tamamen yalnız ve yardımsız kalacaktı. Dolayısıyla Türk topraklarının Kızılordu tarafından işgaline de haklı bir vesile verilmiş olacaktı. Bunun neticesini ise tahmin etmek kolaydır. Bir bakışta inanılmaz gibi görünen böyle bir tertibin varlığını doğrulayan belirtiler daha sonra meydana çıkmıştır. Nitekim 1 Ağustos 1940 nutkunda Molotov şöyle konuşmuştur. Türkiye'ye ait münasebetlerimizde hiçbir değişiklik yoktur. Yalnız Alman Beyaz Kitabı'nda neşredilen bazı vesikalar Türkiye'de yapılmakta olan bazı tezahüratı hoş olmayan bir şekilde aydınlatmaktadır. Biz bunlara karşı Türkiye'yi daha geçen Nisan'da uyardık. Olay şudur. Geçen Nisan Türk arazisinden gelen bir uçak birçok petrol rafinerilerinin bulunduğu Batum mıntıkası üzerinde uçmuştur. Türkiye meseleyi evvela kendi arazisi üzerinde güya hiçbir uçağın dışarı çıkmamış olduğu şeklinde göstermiştir. Fakat sonradan bu nevi uçuşların tekrarlanmaması için tedbirler alacağını bildirmiştir. Alman Beyaz Kitabı'nda belgelerin yayınlanmasından sonra ise hangi uçağın bahis konusu olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sebeple teşebbüsümüzün haklı olduğu meydandadır. Türk Matbuat Umum Müdürlüğü de o zaman her ay yayınlamakta olduğu ayın tarihi eserinde ve Ağustos 1940 sayısında bu konuşmayı nakletmiş ve Beyaz Kitap konusunda yayın özetleri vermiştir. Hülasa 1940 başında Türkiye'nin bu Sovyet petrolleri alanlarını bombalama bahsinde ciddi bir tehlike atlattığı görülmektedir. Şimdi olayların akışını izlemeye devam edelim. Maskeli bir istila teklifi. İngilizlerin kendileriyle hatta savaş halinde olmadığımız Romanya ve Sovyetler Birliği topraklarına, petrol kaynaklarına baskın planını bu defa da Almanların maskeli bir istila ortaklığı teklifi takip etti. Berlin'de hazırlanıp Alman seferi von Papen'in yürümeyeceğine daha önceden inanması pek muhtemel olan bu teklifine göre Türkiye Alman asker, silah ve malzemesinin Türk topraklarından gizlice Irak'a geçmesine müsaade edecektir. Bu Alman hayalciliğinin temelinde gene onlara cesaret veren ve muhayyilelerinde eski Kaiser İmparatorluğu'nun Berlin-Bağdat-Hint denizi siyasetini canlandıran bir sebep de vardı. Irak'ta 4 Nisan 1941'de Raşit Ali Geylani isimli ve faşist eğilimli biri hükümeti ele geçirmiş, Hitler'e yardıma çağırıyordu. Hatta Raşit Ali, Hariciye Nazırını bazı işbirliği yolları aramak için Ankara'ya bile göndermişti. Böylece de Almanlar Irak petrollerine inecekler ve tabii bu planın devamlı uygulanabilmesi için Türk topraklarını istila ederek veya Türkiye'yi kendi saflarına katarak Irak'ta yerleşeceklerdi. Bu hareketin tabii neticesi elbette ki Süveyş'e akmak ve hiç değilse Basra Körfezi'nde Japon müttefikleriyle birleşmek olacaktı. Ne kadar nazari olsa bile böyle bir planın başarılı yürümesi takdirinde daha önce Hitler'in zaten Stalin'e teklif ettiği gibi Rusların da İran üzerinden Basra Körfezi'ne Fars Denizi'ne sarkması olacak ve takdirde de Asya'nın kaderi elbette ki başka türlü gelişecekti. Ama ne var ki bu kıtalar arası uçsuz bucaksız planın mihver noktasında da gene inatçı bir adam, ufak tefek fakat yakası bir türlü ele avuca geçirilemeyen bir dev realist bulunuyordu. İnönü. Evet, İnönü. İnönü bu tertip ve teklifleri de sükunetle dinledi ama yine sükunetle reddetti. Evet, gerçi Hitler Türkiye'nin kendi saflarına katılacağından ümidini kesmişti. Nitekim İnönü'ye bu plan teklif edilirken ona Almanya safına geçmesi teklif edilmiyordu. Hatta Türkiye'de bir de saldırmazlık paktı sunuluyordu. Alman Harciye Nazırı Ribbentrop 17 Mayıs 1941 tarihinde Ankara'da von Papen'e yazdığı telgrafta Türkiye'den silah, malzeme ve kamufle edilmiş Alman askerinin geçişine müsaade etmesini bu saldırmazlık paktının şartı olarak ileri sürüyordu. Hatta Türkiye'nin bu müsaadekarlığına karşılık ona başkalarının topraklarından yani Batı Trakya ve Ege adalarından parçalar bile hediye edecekti. Rıfkı Salim Burçak, Türkiye'nin sarsılmaz azmi, Ulus, 22 Mart 1949. Ama ne var ki Türkiye'nin başında başka bir dil konuşan, başka değerlere inanan ve hepsinin fevkinde de hem Hitler'den, hem Stalin'den, hem Churchill'den daha gerçekçi olan ve Birinci Dünya Savaşı'nın tecrübeleri içinde yetişmiş o ufak tefek adam vardı. Ve bu adam bütün bu ters rüzgarlar arasında tek bir yol arıyordu, savaşın dışında kalmak. Cevabı kısa oldu. Türkiye'nin toprak talebi yoktur. İngiltere ile ittifakını da ihanet edemez. Alman asker ve malzemesine geçit de veremez. Fakat Almanya Türkiye'ye saldırmamaya taahhüt ettiği takdirde Almanya'nın herhangi bir devletle yaptığı savaşta tarafsız kalmayı ve saldırmamayı kabul eder. Tarafsızlık. Hatta tarafsız olmasa da gene de savaş dışı kalmak. Evet, o günlerde onun tek siyaseti bu kelimelerle ifade edilebilir. Başkalarının topraklarından parça koparmaya ve başkalarının sıkışık durumlarından faydalanarak onlardan pay kapmaya gelince İnönü'nün ve Türkiye'nin lügatında Atatürk'ten beri böyle bir itirazın yeri yoktu. Çünkü çağımız aslında karlı bir iş gibi görünen bu kapkaççılıkların eğer alınan topraklar başka bir ırk yoğunluğuna ve tarihi haklara dayanmıyorsa ilk hesaplaşmalarda nasıl süpürülüp gittiğine dair çok zengin misallerle doluydu. Hülasa İnönü Türk barışını yani Atatürk'ün büyük zaferinden başlayıp günümüzde de sürüp giden ve Türk tarihinde bu kadar süre devam edici başka bir misali olmayan büyük nimeti İkinci Dünya Savaşı'nın bu gelişmeleri arasında da korumasını bildi. Bu sonuç gene Atatürk'ün sağladığı ve çok kanlar bahasına elde edilen Türk bağımsızlığını da korunuşu oldu. Bugün savaşı bilmeyen nesiller bu neticeyi değerlendirmekte belki gereği kadar titiz olmayacaklardır. Fakat bu davranış bu gerçeği değerinden hiçbir şey kaybettirmez. Ama biz savaşı bilen ve bildiğimiz için de savaştan korkan kuşaklar için İkinci Dünya Savaşı için de Türk liderinin bu başarısı büyük manalar taşır. İnönü her şeye rağmen savaşın dışında kaldı. Çünkü o da savaşı bilenlerin ve bunun için de savaştan korkanların başında geliyordu. Kaldı ki buraya kadar değinilen olaylar o büyük dünya dramının ancak başlangıç safhası. Perde henüz kapanmamıştır ve çekilecek daha çok çileler ve geçilmesi gerekecek daha pek çok tehlikeli köprüler vardır. Onun için şimdi biz olayların dünya yüzündeki gelişmelerini ve bu gelişmeler içinde İnönü'nün tutumunu, Türkiye'nin yerini daha sonraki safhaları ile izlemeye devam edelim. Olayların işte böyle şekiller aldığı ve dünya çapında yeni gelişmelere gebe olduğu günlerde İnönü, Türkiye'nin savaşa katılan dev devletler karşısındaki hacminden değil, fakat kendi sağduyusunun mantığından cesaret alarak Ankara'da Alman Büyükelçisi von Papen'e ne yapıp yapıp Almanlarla Batılı devletler arasında bir barış aracılığı yapması yahut ve daha doğrusu Almanya'nın bir barış teşebbüsüne geçmesi telkinlerinde tekliflerinde bulunmuştu. Von Papen Memories P300. O bu teklifini yaparken onun yürümeyeceğini, çünkü Almanya'nın başında tecrübeli bir insan ve eski bir muharip olan Papen'in değil, bağnaz bir muhteris olan Hitler'in bulunduğunu elbette biliyordu. Gerçi Almanya, Batı'ya karşı çıkışında belki haklıydı ama daha ileride belirteceğimiz gibi İnönü ve hariciyesi bu savaşın sonunun Almanya'nın aleyhine olacağını seziyorlardı. Almanya'nın çöküşünü ise Avrupa'da ve Atatürk'ün daha 1939'da General MacArthur'a ifade ettiği ve Saracoğlu'nun Adana Konferansı'nda Churchill'e söylediği gibi ancak Sovyetler Birliği'nin menfaatini olacağının ve Avrupa üzerinde Rusların söz sahipliğini getireceğine inanıyorlardı. Churchill hatıratında Adana Konferansı'ndan bahsederken Saracoğlu'nun bu uyarısını kaydeder. Gene kendi kendini bu ihtimal üzerinde kafa yorduğunu anlatır. Ve bu düşünceler içerisinde sabahleyin Yenice İstasyonu'nun vagonunda sekreterini çağırdığını, ona bu konuda kafasında beliren düşünceleri kaydettirdiğini yazar. Bu düşünceleri özetle şöyle nakledebiliriz. Osmanlı İmparatorluğunu parçalamakla hata ettik. Orta Doğu'da kuvvetli bir Türkiye lazımdı. Acaba şimdi gene ve Türkiye'nin kuvvetli bir çekirdek teşkil edeceği bir işbirliği bu topraklarda kurulamaz mıydı? Churchill, hatıratının bir kısmında yer alan bu parçaya sabah düşünceleri ismini vermiştir. İnönü'nün yalnız bir defaya da müntasır kalmayan bu uyarısı tabii hiçbir sonuç vermedi. Ama Almanya mukadder akıbetine yürüyordu. Nitekim Mayıs içinde İngilizler Irak'ta Raşit Geylani'yi tasfiye ettiler. İnönü de Batılılarla ittifakını sarsmadan 18 Haziran 1941'de Almanlarla bir saldırmazlık paktı imzaladı. Bu pakt İngilizleri elbette biraz şaşırttı. Ama Amerika'yı fena halde kızdırdı ve Birleşik Amerika ödünç verme ve kiralama kanunu gereğince Türkiye'ye yaptığı yardımlarını birden kesti. Amerika'nın Türkiye'den istediği, neticesi ne olursa olsun İngiltere-Yunanistan safında savaşa girerek Balkanlarda bir cephe açmaktı. Eğer bu cephede 6 ay kadar dayanırsa 6 ay sonra Amerika Türkiye'ye çok yardım yapacaktı. Amerika'nın bu görüş ve teklifleri Ankara'ya bu safhada Amerikan vazifelisi Albay Donovan tarafından ulaştırıldı. Alman-Türk saldırmazlık paktından 4 gün sonra yani 22 Haziran 1941'de ise Almanlar müttefik bulundukları Sovyetler Birliği'ne saldırdılar. Rus topraklarına girdiler. Böylece tarihin en büyük ve en kanlı dramı başladı. İkinci Dünya Savaşı'nın tarihinde ikinci perde böylece kapanmış, üçüncü ve en kanlı perde açılmış oluyordu. Alman-Sovyet Savaşı. Türk Dışişleri Bakanı Saraçoğlu bu haberi duyunca bu yeni savaşı bir Haçlılar Seferi olarak vasıflandırdı. Türkiye'ye gelince Türkiye şimdilik hem Alman hem Sovyet baskısından bir süre için kurtulmuş oluyordu. Ama Batı'dan yeni bir baskının başlaması mukadderdi. İngiliz baskısı. Bir süre sonra da bu baskı İngiliz-Amerikan baskısı şeklini alacak ve İnönü bütün bu baskı safhalarında aynı soğukkanlıkla atlatacaktı. 11. ayrımın sonu sayfa 165.